biz burada kalacağız. Hoş geldiniz sayın dinleyenlerimiz. Biz burada kalacağız başlıyor bu haftada. Programımızdaki telefon numaralarımız +93 312 463 34 19 ve +93 312 koduyla 463 34 21. Aynı zamanda belge geçer numaramızı da sizlere aktaralım. +93 312 463 34 84. Bir de blog adresimiz var. İnternet üzerinden de bize ulaşabiliyorsunuz. Bizburada.blogspot.com adresinden de bize ulaşmanız mümkündür. Bugün de farklı bir konuyla sizlerleyiz. Türkiye'den Avrupa ülkelerine göçün kültürel açıdan yansımalarını ele alacağız. Türk toplumu ve Avrupa toplumları arasındaki kültürel farklılıklar ve benzerlikler nelerdir diye soracağız. Sonrasında Türkiye kökenlilerin yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları ve elbette yaşanan kültür şoklarından söz edeceğiz. Toplumlar arasında kalıplar, ön yargılar nasıl oluştu, neden oluştu ve elbette bu ön yargıların yıkılması için yapılması gerekenler nelerdir diye soruyoruz. Konuklarımız da doçent Doktor Güray Kırpık ve Doktor Taner Lüleci. Her iki konuğumuz da tarihçi olma özellikleriyle bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Merhaba, merhaba efendim, hoş geldiniz. Evet, programımıza başlıyoruz. Az evvel sizlere şöyle konu başlıklarını aktardım. Biraz daha detaylandıracağız tabii, biraz daha böyle konuyu genişleteceğiz biz birlikte. Türkiye'den Avrupa ülkelerine göçün kültürel açıdan yansımaları diyoruz. Kültürü ele alıyoruz. Türk toplumu ve Avrupa toplumları arasındaki kültürel farklılıklar elbette vardır. Bu farklılıkların sebepleri de vardır. Şöyle bir geçmişe döndüğümüzde Güray Hocam, bizi nasıl bir tarih karşılıyor?
Evet, Türkiye ve Türkler eskiden bu yana çok tanışmış, sıkı ilişkileri olan, tarihi bakımdan ortak paydaları çok fazla olan iki toplum ve devletler grubu olarak da baktığımızda tarihten günümüze gerçekten çok sayıda işbirliklerimiz, barış dönemlerimiz ağırlıkta görünüyor. Milattan önceki yıllardan itibaren bunun başladığını söyleyebiliriz. Tabii ki İskitler, Hunlar ve daha sonra Karadeniz kuzeyinden giden Türkler bir zemin oluşturmuşlardır Roma döneminde. Daha sonrasında da Müslüman Türkler Selçuklular çağından itibaren Bizans aracılığıyla işte Balkanlar Yarımadası'ndan başlayarak Avrupa ile tanışmaya başladılar. Hatta diyebiliriz ki bu Bizans'la yapılan ittifaklar içerisinde yani Haçlı seferleri sırasında çok sayıda ittifaklar vardır. Yani Haçlılarla olan dönemde de bir takım anlaşmalar yapıldığını, hatta Haçlıların birbirleriyle olan mücadelelerinde Türklerle ittifak yapmayı teklif ettiklerini görüyoruz. Yani Haçlı seferleri gibi bir savaşla anılan dönemde bile geniş barış zamanları olmuştur. Halbuki bugün itibariyle baktığımızda yani Haçlı seferleri dönemi gerçekten de pek iyi niyetle yad edilmeyen, yani yüz karası kara bir leke olarak anılan, Avrupa tarihi açısından da pek olumlu sonuçları olmayan bir tarihi olaydır. Tarihte bu tür olaylar yani kalıcı değildir, gelip geçicidir. Aslı olan barıştır. İnsanları dinlemektir, konuşmaktır, anlaşma süreçlerini sürekli olarak da insan hak ve sorumluluklarını da taşıyacak şekilde devletler arasında da milletler arasında da tabii süreci takip etmek gerekiyor. Evet. Mesela ticaretle ilgili ilişkiler çok daha kalıcıdır ve etkilidir. Yani kültür alışverişinin en çok yaşandığı yerler de ekonomi sahasıdır baktığımızda. Yani siz birine ticaret yoluyla ihtiyacınız var, bir malzeme alacaksınız ve onunla bir şekilde münasebet kurmak zorundasınız. Orası onu üretiyor. Yani bugün Türkiye Avrupa'dan pek çok ülkeden pek çok araç, gereç, cihaz ithal ediyor. Aynı zamanda da oraya ihraç ediyor. Bu şimdi başlayan bir şey değil. Binlerce yıllık geçmiş olan bir Orta Doğu ticaretinden bahsediyoruz. Evet. Ve Almanya, Hollanda, Fransa gibi ülkeler, İtalya bunun yanı sıra Türkiye'nin Avrupa ile olan ticaretinde çok büyük oranlar tutuyorlar ve bu ilişkiler devam etmek zorunda. her türlü kültürel farklılığa rağmen kültürü etkileyen bir de böyle iktisat tarafı var, ekonomi tarafı var. Sürekli olarak da Türkiye Osmanlı döneminde de bu tür ilişkilerini sürdürmüş. Farklılıklar tarafını sürekli ön plana çıkarmak neden söz konusu? İşte ekonomik çıkarlar çatıştığında bu derhal kültür farklılıklarını da kullanarak ekonomik çıkarlarla beraber kültür çatışma sahası üretiliyor. Yani Avrupa'da bugün yaşanan sorunların yani Türkler üzerindeki baskının temelinde de aslında ülkenin bazı konularda Orta Doğu'daki ticaretiyle veya dünyada Avrupa Birliği'nin yaşadığı ekonomik buhranla da ilgili olması gerekir. Görmek lazım bunu. Çünkü Avrupa ülkelerinin gerçekten ekonomik anlamda son 50 yılın en olumsuz şartlarına doğru geldiğini ve bununla yüzleştiğini de görüyoruz. Birbirlerine borcu olan ülkelerden bahsediyoruz. Yani bu sıradan bir borç yükü de değil. Aynı zamanda yeni üye olan ülkeler de mesela Yunanistan gibi Balkan ülkeleri de bu birbirlerine karşı borçlu olan ülkelerden bütçe talebinde bulunuyorlar.
Evet.
Yani bir ekonomik buhran var Avrupa'da ve bunun kültürel yansımaları var. Diğer taraftan güncel sorunlarla ilgili bir şeyi hatırlamakta yarar var. Türkler İslamiyet'in Avrupa'daki temsilcisi oldular. Yani Osmanlı öncesinden başlayan bir süreçtir bu. Bununla birlikte Türkler aracılığıyla tanıdıkları İslamiyet'i aynı zamanda yani Osmanlı kimliği etrafında bir İslamofobiya veya Türkofobiya şeklinde güncelleyerek kültürel bir çatışma arenasına dönüştüren bir yapı Avrupa'da ekonominin yanı sıra siyasette de var oldu.
Evet.
Yani temellerini tarihte görüyoruz. Bu Bizans döneminden başlayan Avrupa'ya devralmış bir durumdu. Adı İslamofobiya değildi ama işte Tanrı'nın kılıcı diyenler bile Atilla'ya kendi çıkarları için diyorlardı. Yani Almanlar Tanrı'nın kılıcı derken Romalılar ya da İtalyanlar, Fransızlar Atilla'yı aynı şekilde anmıyordu.
Evet.
Yani onu bir barbar olarak adlandırıyorlardı. Çünkü çıkarları hem siyasi hem ekonomik çıkarları Atilla ile örtüşmüyordu. Almanlarınki ise daha fazla örtüşüyordu yani Güney kavimlerine göre. Bu anlamda ekonomik çıkarlar, kültür ve diğer sahayla çok alakalı. Ve güncel sorunların temeli de bunlarla ilgili yani.
Hani kültür dediğimizde sizinle beraber tarihe uzandık. Evet, tarihin bu bir kimlik oluşturması ve tarih içerisinde mutlaka yolculuk yapıyor ve devinim halinde canlılığı var ve nesilden nesile de aktarılabiliyor. Peki bu farklılıklar nelerdir diye sorsak Taner Hocam ve günümüzde gerçekten oraya giden insanlar, yurt dışında yaşayan insanlar büyük şoklar yaşıyorlar mı? Kültür şokları.
Bizi dinleyenlere saygılarımı sunuyorum sözlerime başlarken. Programınızın ismini de çok beğendim. Onu da ifade etmek isterim. Biz burada kalıcıyız. Çok hoş bir program ismi olmuş. Güray Hocama şöyle bir katkı sağlayayım. Medeniyet tarihinde kültür ve kültür değişmeleri çok önemli bir alt başlıktır. Ve Türk milletinin şöyle bir özelliği oldu tarihte. Dünya tarihinin en eski milletlerinden birisi olarak çok farklı coğrafyalarda hayatını sürdüren bir millet. Farklı kültür unsurlarıyla karşılaştı, bir araya geldi, etkiledi ve etkilendi. Türk kültürünün şöyle bir özelliği var, çok çabuk etkilenme özelliği var. Ama burada bir orijinal taraf var. Yabancı kültür unsurlarını bünyeye benzetmek gibi bir özelliği var. Yani bunu olduğu gibi transfer etmek anlamında değil ama kendi öz kültürüne bir şekilde uyumlu hale getirmek gibi bir kabiliyeti var Türk milletinin. Bu tabii güzel bir şey. Almanya'daki en önemli konulardan birisi, özellikle Almanya, Avrupa'nın önemli konularından birisi bu kültür, çok kültürlülük, yine Almanların tabiriyle multikulti. Her ne kadar Almanlar bu çok kültürlülük konusunun artık sona erdiğini söyleseler de açıkçası ben buna çok fazla katılamayacağım. Çünkü Almanya'nın bir göç toplumu olduğunu kabul etmemiz lazım. Bunu kendileri de ifade ediyorlar. Her ne kadar bazıları bu sürecin de sonuna geldiğini söyleseler de şöyle bakınız bir istatistik sunacağım. 1945-2006 yılları arasında Almanya'ya 36 milyon insan gelmiş. Bunun %80'i göçmen kökenli. Yani yine Almanların tabiriyle Biodeutsch değil. Yani Alman kökenli değil. 27 milyon insan da ülkeyi terk etmiş. Yani bu şu demek, Almanya'nın toplam nüfusunun 5'te 2'si değişmiş. Yine 6 yaş altındaki göçmen kökenlilerin oranı şu anda %37. Ve bu oranın 40 yıl içerisinde %75'e çıkması öngörülüyor. Hı hı. Dolayısıyla Almanya bir göç ülkesidir, bir göçmen ülkesidir. Hı. Ve geleceğe yönelik politikalarını buna göre belirlemek durumundadır. Aslına bakarsanız Alman entelektüel dünyası, Alman siyaseti bu gerçekliğin farkında. Ama yine kendi tabirleriyle zaman zaman politik bir takım enstrümanlar devreye giriyor. Ve bugün geldiğimiz noktada da Almanya'daki ya da Avrupa'daki Türk toplumunun karşı karşıya olduğu birçok sorunla yüz yüzeyiz.
Taner Hocam peki yanılmıyorsam 1962 yılında bir Kasım sabahı insanlar Sirkeci Garı'nda elinde
tahta bavullarla.
Böyle bir tanım var. Tahta bavullarla sadece kısa bir süre için gidip geleceklerini düşünerek hatta ailelerini de burada bıraktılar. Ve sonra biz burada kalacağız noktasına gelindi. Evet. Peki burada yaşanan kültürel şoklar nelerdir?
Bir kere baştan bunun olacağını kabul etmek lazım. Neden? Anadolu'dan, Anadolu coğrafyasından, yine Almanların bir takım kriterlerine göre o fotoğraflar benim her daim gözümün önünde. Bir Alman hekim belden üstü çıplak pozisyondaki müstakbel Türk işçilerinin sağlık kontrollerini yapar. Dişlerine bakar, kendince notlar tutar. Daha sonra ellerine kağıtlar tutuşturulur. Birkaç gün sonra da Sirkeci Garı'ndan trenlere binerek gidilir. Burada şunu söylemek lazım. Gidenler orada kalmak maksadıyla gitmediler. Bunu hepimiz biliyoruz. Evet. Onların aklının bir köşesinde her daim Türkiye'ye geri dönmek vardı. Ne zaman Avrupa'da kalıcı olduklarını düşündüler biliyor musunuz? Çocuklarının kendilerinden çok daha farklı olduğunu anladıkları an. Bugün Almanya'da, sık sık Almanya diyorum aslında bunu Avrupa'ya, Avrupa için de söylemek mümkün ama tabii. Biliyorsunuz en yoğun nüfusumuz Almanya'da.
Mesela Hollanda'da da %19 nüfusun orada yerli olmayanlardan oluşuyor.
Ve şunu söylüyorlar hep. Diyorlar ki, dediler ki daha doğrusu bugün hani 5. nesilden bahsedersek. İlk gidenler diyorlar ki biz çocuklarımıza Trabzonlu olduklarını, Kayserili olduklarını, Urfalı olduklarını anlattık. Onlara öyle söyledik. Siz Berlinli değilsiniz, Hamburglu değilsiniz, Münihli değilsiniz. Şimdi tabii bu bahsettiğim şey 50 sene öncesi ve genel hissiyat geri dönüş üzerineydi. Aradan zaman geçtikten sonra bu tablo çok değişti. Sizin sorunuzun tabii şöyle bir tarafı olmak, şöyle bir yönü var.
Kültürel şokların.
Evet. Türkiye devlet olarak bu işçi göçünü gerçekleştirmeye başladığında bir sosyal değişime, bir dönüşüme hazır mıydı? Bence Türkiye'nin böyle bir gündemi yoktu.
Tabii ki.
Peki Almanya'nın var mıydı? İfade etmek gerekir ki Almanya'nın da yoktu. Neden? Tam kelime Gastarbeiter. Yani misafir işçi. Evet. Misafir işçi onlar kabul ettiler. Hatta ne kadar doğru bilmiyorum ama şu ifade edilir hep. Biz işçi bekliyorduk oradan insan geldi gibi ifadeler var. Almanya tarafı için müthiş bir iş gücüne ihtiyaç vardı. Türkiye tarafında da bunu karşılayacak bir yoğun nüfus vardı ve böyle bir karşılıklı rıza ile bir değişim süreci yaşandı. Ama ne Almanya buna hazırdı ne Türkiye hazırdı.
Dolayısıyla şok daha büyük yaşanmış olması gerekiyor evet. Değil mi?
Büyük bir şok yaşandı. Şunları hep hatırlıyoruz herhalde. İnsanlar oraya gittiler. Bir takım yerlere yerleştirildiler. Çalışıyorlardı. Ama bir taraftan da gündelik hayat vardı. Tek kelime Almanca bilmiyorsunuz. İhtiyaçlarınızı karşılayacaksınız. Markette ne konuşacaksınız? Ne yapacaksınız? Yani muazzam bir değişim söz konusu oldu. Nice hikayeler var buradan çıkacak olan. Arzu ederseniz bugünle ilgili, en azından değişim süreciyle ilgili birkaç şey ifade edeyim.
Tabii hocam.
Mesela bir söz vardır hani, futbol sadece futbol değildir diye. Bu konuyla ne alakası var? Almanya'daki Türkleri bir arada tutan unsurları biraz yakından görmek lazım, biraz incelemek lazım ve bu enstrümanları biraz çoğaltmak lazım. Ben 2000
Almanya'da bulunan Türk kökenli olanlardan bahsediyorsun.
Evet,
bir
evet.
Bir arada tutan.
Dediğimiz. Evet, evet. 2005-2009 yılları arasında ben Berlin'de Freie Üniversitesi'nde misafir öğretim görevlisi olarak çalıştım. Oğlum ikinci sınıfa gidiyor idi. Almanya'ya giderken şu anda ifade etmeyeceğim ama bir takımımızın dört büyüklerden birisinin kaşkolu vardı boynunda. Bir hafta boyunca bizi yolda geçen neredeyse herkes çevirdi sokakta. Ben hiçbir zaman bir futbol fanatiği olmadım ama orada bu şaşkınlığımı paylaşmak istiyorum burada. Çünkü beklentinin aksine orada çok yoğun bir Türkiye sevdası var. İnsanların gündeminin her daim bir tarafındadır Türkiye. Yazın Türkiye'ye gelirler, tatillerini burada geçirirler. Döndükten sonra aylar boyunca Türkiye'de ne yaptıklarını anlatırlar birbirlerine. Yılın ikinci yarısında da tekrar bir sonraki yılın evet bir sonraki yılın hazırlıkları başlar. Doğru. Nerede tatil yapacaksınız ya da ne yaptık, neyle doğru. karşılaştık birbirlerine bu tecrübelerini aktarırlar dururlar. Yine değişimle ilgili bir küçük bizzat yaşadığım bir şeyi aktarayım. Sonra bir müddet dinleneyim müsaadenizle.
Tamam hocam.
Havaalanında seyahatlerimden birisinde Berlin'den Türkiye'ye dönüşümüzde. Hemen önümde genç bir çift vardı. Güvenlik görevlisi ya da polis şu an tam hatırlayamıyorum. Birkaç sene geçti üzerinden. Biraz yukarıdan bir üslupla bayan arkadaşa nerede durması gerektiğini dikte etti. Yani ona biraz parmak sallar vaziyette dedi ki hayır burada durma şurada dur. İlk nesilden birileri olsaydı hiç şüpheniz olmasın evet deyip geri çekilirlerdi.
Ama?
Ama tam bir çeviri olmayabilir ama tırnak içerisinde ifade etmiş olayım. Polise dedi ki kafa ütüleme dedi. Ben nerede duracağımı bilirim sen benimle böyle konuşamazsın. Hani bu gelinen noktayı ifade etmek bakımından çok çarpıcı bir örnek. Dolayısıyla bugün Alman diline vakıf, Almanca'ya vakıf, yabancı dilini ikiye üçe katlamış... Almanya'yı çok iyi tanıyan, orada iş yapan, işveren durumunda olan, çalışan, Almanya'nın her şeyine hakim, Alman arkadaşları olan, Almanları Almanca öğreten, orada bir nüfus yoğunluğumuz var, müthiş bir genç nüfusumuz var. Şüphesiz çok ciddi problemler var. Bunlar üstünde de ayrıca tabii kafa yormak gerekir.
Gürüyor hocam, evet. Biz kültürümüzle gidiyoruz başka bir yere. Kültür şokunun bir başka boyutuysa aslında psikolojik boyutu. Evet. Acaba asimile oluyor muyuz?
Evet, tarih bazen sonradan yazıldığı için asimile olanların tarihini anlatıyoruz hep. Baktığımız zaman yani İspanya 750 yıl işte Müslüman kalmış bir ülke coğrafya. Bugün yok yani. Yerinde yok. İşte Afrika'da Hristiyanlık yoktu, İslamiyet yoktu. Bugün İslamiyet'le işte Hristiyanlık ve bir takım oradaki kabileler, devletler veya Avrupa, Amerika vesaire orada artık komşu gibi adeta ve bir çatışma arenasına dönüşmüş durumda. yani yeraltı zenginliği vesaire diyoruz ama işin yeryüzünde de kültürel çatışmalar, şoklar devreye giriyor. Evet, ama bu şokların bir yani şiddet boyutu var gerçekten. Kültür çatışmaları yer yer şiddet dediğimiz askeri çatışmalara dönüşü veriyor. Ve bunun tahrik unsurları var. Yani terör bunun baş elemanları olarak ortaya çıkıyor. Şu anda güncel olan bir şeyi yaşıyoruz. Mesela IŞİD dediğimiz, yani diğer adıyla DAEŞ adıyla bilinen yapı Avrupa'daki toplumu da etkiliyor baktığımız zaman. Yani Avrupa'da gençleri etkiliyor, yani Müslümanları etkiliyor, Türkleri etkiliyor, Hristiyanı etkiliyor, Yahudi hepsini etkileyen bir şok etkisi var. Tabii bu kültür şokunun arizi bir tarafı diyebiliriz. Yani sadece kültür şoku mudur? Yani İslamiyet adına çıkıyor ve Avrupa'da siz Türk'üz dediğiniz anda Avrupa zaten eşittir Müslüman diyor. Ve dolayısıyla bu muhtemel diyor. Tabii. Vesaire. Bu bir ön yargıdır. İşte fobia dediğimiz, yani fobik dediğimiz çatışma unsurları kültür şoklarının içerisinde var. Ve sonuç olarak bu ortaya çıkıyor. Bu asıl olan bu değil işte. Asıl olan konuşmak, görüşmek her zaman için insanların yani hür bir şekilde dinlerini yaşamasına müsamaha etmek ve bizim tarihimizde asıl olan bu olmuştur, yaşanan bu olmuştur. Yani bu tür gelip geçici örgütler, terör örgütleri veya bireysel bazı saldırılar ya da kalıplar, ön yargılar değildir. Asıl bir ruh var, yani insanlığı oluşturan asıl bir ruh var ve biz ona baktığımız zaman yani Almanla Türk çok kolay işbirliği yapabiliyor, çok kolay alışveriş yapabiliyor, dini ve kültürel sahada da yan yana yaşayabiliyor. Ama ortaya bir komplo veya tahrik unsuru, çatışma unsuru olarak başka şeyler çıkabiliyor. Bunu göz ardı etmemek lazım. Yani bu şok dalgası dediğimiz şey şiddete eğilme tarafı olabilen bir şok dalgasıdır aynı zamanda. Bu tarafı var. Ondan dolayı bizim çok eğitimli nesillere ihtiyacımız var Avrupa'da. Yani hem Almanları çok iyi tanıyan hem de yeni gelenleri, yeni nesilleri eğiten bilinçli bir şekilde. Bir taraftan siz kendiniz olarak kimliğinizle var olacaksınız. Yani Müslüman olacaksınız, Türk olacaksınız, Türkiye'ye gelip gideceksiniz, Almanya'nın bir vatandaşı olacaksınız diğer taraftan.
Ve eğitimli olacaksınız.
Ve aynı zamanda eğitimli olacaksınız. Yani hem Almancanız, işte Almanca öğretmenliği yapacak kadar iyi olacak. Aynı zamanda da oradaki Hristiyanla aynı ortamı, Yahudi ile aynı ortamı paylaşabileceksiniz. Bu eğitimli olmakla mümkün olabilecek bir şey. Yani
Hocam,
şok kültürlülükle ilgili bir taraftan da.
Peki araya giriyorum ama demografik yapıya baktığımız zaman şu anda hangi aşamadayız?
Şu anda aslında çok yani
çok parlak bir noktada değiliz.
Yani sorunlar o hedef noktaya yani, ne kadar uzağız?
Sorunlar var ve bir taraftan asimile gibi bir sonuca doğru gitme ihtimali de var. Yani böyle bir şeyde işte bunun için bunu konuşuyoruz. Yani bir taraftan sizin varlığınız yani çocuklarınızın eğitimiyle de ilgili. Baktığınız zaman yani gelecek 50 yılı görebiliyorsunuz şimdiden. Geçmişe bakarak bunu görebiliyorsunuz. Şimdi olanlara baktığımız zaman da bununla ilgili durumlar var. Yani çocuklar iki nesil sonra Türkçeyi anne babalar kullanmıyorsa ailede, yani artık Almanca konuşan aileler var ve çocuklar da artık Türkçeyi konuşmamış oluyor. Ve okulda da seçmiyorsa, Türkçe dersi var. Velilerin gayretiyle seçmiyorsa çocuk o dersi almamış oluyor. Alsa bile sonuç ne olacak diyor. Ben yani Türkçe ile iş mi bulabileceğim, aş mı bulabileceğim ya da affedersiniz başka bir şekilde bir sonuç olmayan şeyse ben bundan vazgeçeyim diye veli de bir noktada sorumluluk almıyor. Demek ki oradaki insanlarımızın yani Almanya'da, Hollanda'da nerede olursak olalım bizim bir çocuklarımızın eğitiminde sorumluluğumuz var. Yani dilekçesini götürüp verdiğinde okuluna o çocuk o dersi alabilecek ve o orada Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenleri var. Onlardan ders almış olacak. Bunu başka bir yerde yapma imkanı yok çoğu ailenin. Yani birey olarak kalmış yerlerde görev alan Türk aileler var. Bunların çocukları daha da büyük bir risk altında aslında. Yani tarih öğretiminde de, Türkçe öğretiminde de böyle sıradan günlük hayata bırakılmış bir akış var. daha programlı, sistematik hareket etmek gerekiyor. Tabii burada devletler arasındaki görüşmelerin de çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani orada Türklerin sorunlarıyla ilgilenen daha çok sayıda ateşelik açılması, yani eğitim ateşeliklerinin mevcut sayısının yani azaltılmaması ve hatta desteklenerek bunun farklı bir şekilde yürütülmesi de gerekiyor. Çünkü öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin orada bir yani desteğe de ihtiyaçları var. Bu kültürle ilgili derslerin müfredatına kadar her şeyde baktığımız zaman sorunlarla karşılaşıldığını söyleyebiliriz. Öğrenciler tercih etmiyorlar birçok yerde yaşamakta olan mahallelerde bile böyle sorunlar var. Yani mevcut hakkını kullanmayan insanlarımız var. Bunların farkında olmaları gerekir. Yani bir 75 yıl sonra açık söyleyeyim orada zaten kendiliğinden bir Alman toplumu içerisinde erimiş, asimile olmuş, hiç de yani Türk toplumu olduğunu hatırlamayan bir yapıyla karşılaşmış olabiliriz. Tıpkı İspanya'da ve başka yerlerde olabildiği gibi. Bir defasında tarihteki örnekler bizim şimdiki olanlarımızla paralel şeylerdi aslında. Baktığım zaman örtüşen hususlar var. İşsizlik sorunu Türkiye'nin orada çözmesi gereken sorunlar arasında gibi görüyor. Yani Türkiye'ye gelmek isteyen işsizler var. Düşünebiliyor musunuz? Yani Almanya'nın kendi içindeki bazı sorunlar da var aslında. Ve işsiz oranı açısından Türk toplumu orada Almanlara göre daha fazla.
Son yıllarda
özellikle yani %30'a yakın bir işsizlik oranı
işsizlik
var.
Oranı çok
Türkler
arttı.
Arasında. Ama Almanlarda bu oran yok. Yani Almanlara baktığınız zaman %5'lerde, 3'lerde yani kesinlikle onun altında, bölgesel olarak bile en düşük yerlerde onun altında olduğunu görüyoruz.
Burada kişilere mi, yani yönetim biçimine mi bakmak lazım, yoksa yani
eğitim yapısına önem vermek
ben,
gerekiyor.
Hani geçen hafta konuştuk mu onu bilmiyorum da diyoruz ya, ya ben nasılsa işe yaramam. Yani nasılsa beni almazlar, zaten Türk'üm. Bu duygu mu onları biraz geri adım attırıyor yoksa?
Evet, Almancayı ve hatta fen bilimlerini, bütün dersleri çok iyi bir şekilde almaları lazım. Ama bunun yanı sıra da kültür derslerini de alarak mutlak surette kendi varlıklarını da yani kalıcı olarak korumalarına dönük tedbirlerini de almaları lazım. Bunu dengeli korumaları lazım, götürmeleri lazım. Çünkü işsizlik güncel bir sorun ve oradaki Türklerin bir kısmının Türkiye'ye gelip iş aramaları söz konusu. Yani hatta ben üniversitemize gelip müracaat eden öğrenciler görüyoruz. Türkiye'de yüksek lisans yapmak istiyorum dedi. Neden Almanya'da yapmak istemiyorsun deyince Türkiye'de iş imkanı daha fazla bu sahada diyor. Yani orada bitirmiş üniversitesini ama burada iş arayan çok sayıda insanla karşılaşmaya başladık son yıllarda. Bunun sebepleri arasında işsizlik ve ailelerin aslında o çocuktan sonraki neslide düşündüklerini gösteriyor. Bir kaygıları da var yani. Aile artık orada ben kalıcı olmamalıyım gibi bir sonuca doğru gidiyor. Bu asimilenin bir şeklidir aslında. Evet. Yani buna da müsaade etmemek lazım. Bunun için çok iyi bir eğitim almaları lazım oradaki insanların.
Güray Bey, bu konuya tekrar döneceğiz. Bu olayın psikolojik boyutuna tekrar döneceğiz. Sayın dinleyenlerimiz, Doçent Doktor Güray Kırpık ve Doktor Taner Lüleci, her iki konuğumuz da tarihçi. Sohbetimiz devam edecek.
Programımızı radyodan dinleyemedik diye üzülmeyin. Radyo yayınımızdan hemen sonra yayının ses kaydına programımızın blog sayfasından erişebilirsiniz. Bu sayfadan yayınlanmış bütün programlarımızı rahatça dinleyebilirsiniz. Dilerseniz bu sayfadan bize görüşlerinizi iletebilir, programımıza konuk olmak için iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz. Adresimiz çok basit. bizburada.blogspot.com bizburada.blogspot.com
Devam ediyoruz sayın dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 14.33'ü gösteriyor. Hüseyin Karakütük bize bu konu hakkında bilgi verecekler. Kendileri şu anda telefondalar. Hollanda'da olduklarını söylüyorlar. Alo.
Alo.
Merhaba Hüseyin Bey, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar.
Çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Biz bugün Türkiye'den Avrupa ülkelerine göçün kültürel açıdan yansımalarından bahsediyoruz ama siz ne kadar zamandır Hollanda'da yaşıyorsunuz?
Ben 97'den beri yaklaşık 18 senedir Hollanda'dayım.
Evet. Dolayısıyla bizim sohbetimize yaşadıklarınızla katkıda, canlı tanık olarak katkıda bulunabilirsiniz değil mi?
Ya, tabii ki. Şimdi aslında Avrupa'ya önce bir genel bakmak lazım. Bu 1960'larda gelen ilk nesille şu andaki neslin yaşadığı Avrupa çok farklı bir Avrupa. Yani o zaman sanayi devrimi geçiren bir Avrupa, savaştan çıkmış bir Avrupa, vasıfsız iş gücüne muhtaç bir Avrupa. Yani kucak açtılar Türklere, Faslılara, yabancı işçilere. Ama 2000'li yıllardaki Avrupa çok farklı bir Avrupa. Artık sanayileşmesini tamamlamış, makineleşme ve teknolojinin gelişmesiyle artık iş gücünde artık vasıfsız elemana ihtiyaç duymayan bir Avrupa var. Ve son dönemlerde krizlerden sonra artık işsizliğin de had safhaya ulaştığı bir Avrupa var. Hı hı. Bu Avrupa'da artık yabancıların bakış açısı çok değişti. Yani o ilk gün kucak açtıkları fabrikada çalışacak işçileri artık o günkü gözle bakmıyorlar. Çünkü kendileri işsiz ve dünyanın bir gerçeği var. Yani işsizliğin had safhaya ulaştığı, geçim sıkıntısının başladığı yerlerde artık insanların o insani değerleri kayboluyor.
Yani şu anki bakış açısına gelecek olursak Hüseyin Bey, burada olmasalar duygusu mu var?
Yani özellikle bu son Euro bölgesinin genişlemesiyle Bulgaristan, Polonya ve buralardan gelen göçlerle birlikte artık yabancılara bakış çok değişti. Yani niye buradalar? Zaten işimiz yok, biz çalışamıyoruz. Bunlar daha niye geliyorlar? Artık mesela bir örnek vereyim. En son bundan bir iki ay önce bizim arkadaşlarımızın karşılaştığı bir olay.
Evet.
Yani bir iş yerinde bir iş için başvuru formu doldurdular. Bu formu doldururken önce Johan ismiyle yolladılar özgeçmiş bilgilerini.
Evet.
Ertesi gün hemen telefon geldi mesela. Buyurun işte harika bir özgeçmişiniz var. İşte okuduğu okulları, diplomaları falan gördükleri zaman buyurun hemen görüşmeye gelin diye çağrı geliyor.
Evet.
Ama bu özgeçmişteki isim kısmını Johan değil de Hüseyin yaptığınız zaman sizi sonra ararız gibi bir cevapla karşılaşıyorsunuz ki bu çok somut bir örnek, net bir örnek yani.
İşte ön yargı bu zaten değil mi Güray Hocam?
Evet,
yani
evet. İşte
çok somut bir örnek.
Kültür şokunun canlı bir örneğini anlatıyor Hüseyin Bey orada. Evet. Gerçekten de bu bir ön yargıdır. Yani devlet yapıyorsa bunu devletin bir ön yargısıdır. Şirket yapıyorsa oradaki şirket yöneticilerinin tavrıyla ilgili bir şeydir. Evet. Ve somut bir şoktur yani bu. Yani evet. Hüseyin Bey'in bahsettiği olaydaki kültür şoklarıyla ilgili.
Johan'ın harika bir özgeçmişi evet. var ama Hüseyin olduğunda o kişi evet. biz sizi sonra ararız noktasına geliniyor.
Evet.
Peki Hüseyin Bey, bu ön yargının siz içinde olduğunuz için soruyorum. Ön yargının yıkılması için ne yapabiliriz sizce?
Ya şu anda bu ön yargının bu kadar had safhaya ulaşmasının sebebi Avrupa'nın içinde bulunduğu kriz ortamı. Hı-hı. Ya bu kriz ortamında yani ülkelerdeki sağ partiler bir nevi aslında yabancı düşmanlığını dönüştürdüler. Örtülü bir yabancı düşmanlığı var aslında şu anda. Evet. Yani sanki bütün sorumluluk işte bu yabancılar olmasa ülke şartları daha güzel olur noktasına getiren bir yaklaşım var sağ partilerde. Bu Fransa'da olsun, Hollanda'da olsun, bunun adını İslam karşıtlığı olarak da yorumlayabilirsiniz. Yani öyle empoze ettiler halka. Öyle bir ön yargı oluşturmaya çalışıyorlar. Yani kimse, yani Avrupa Birliği neden o güllük gülistanlık 70'lerin 80'lerin Avrupası değil de şimdi kriz içerisindeki bir Avrupa, bunun sorununu sanki biz yabancılar bunu yapmışız. Yani sanki biz olmasak her şey güllük gülistanlık olacakmış gibi bir empoze var halka.
Evet, yani siz orada kendinizi sanki onlara biraz yük gibi hissediyorsunuz değil mi?
Yani bunu hissettiriyorlar artık. Yani mesela bir yabancı olarak sen bir kariyer sahibi olduğun zaman eskiden takdir eden insanlar şimdi artık ya bu olmasaydı burada ben olacaktım düşüncesine saplanıyorlar.
Evet. Peki bu duygu size keşke memleketimde olsam demeyi hissettiriyor mu?
Ya, kesinlikle zaten şöyle diyeyim size hani ağrınız olduğu zaman ağrı kes canlı ihtiyacı duyarsınız ya. Hı-hı. Böyle sorunlarla karşılaştığınız zaman Hı-hı. ben neredeyim düşüncesine Hı-hı. saplanmaya başlıyorsunuz.
Hı-hı. Evet.
Peki, bu halkımızın büyük bir kesiminde var aslında.
Hüseyin Bey, biz şimdi sizinle telefonu kapattıktan sonra biraz eğitim üzerine konuşacağız. Peki Hollanda'da eğitim üzerine, Türklerin eğitimi üzerine devlet politikasında nelere yer veriliyor? Ya da biz Türkler Hollanda'da yaşarken bu konuyu ne kadar dikkate alıyoruz?
Ben şimdi üniversite eğitiminden sonra Hollanda'ya geldim.
Evet.
97'de. Ve burada beni şaşırtan nokta şu oldu aslında. Yani buraya gelen ilk neslinin tek bir gayesi vardı. Yani 60'larda gelen bizim ilk neslimiz, büyüklerimiz, dedelerimiz değil.
Para kazanmak.
Bunların amaçları 3-5 sene sonra biz Türkiye'ye döneceğiz. Hayatlarının kıstasları bu yani. Ne kadar biriktirirsek, ne tasarruf edersek kârdır, nasıl döneceğiz? Yani ilerideki hayatlarını Türkiye'ye yönelik düşündükleri için hani çocuklar okusa ne olur, okumasa ne olur? Ya ben kendi yaş grubumda üniversite mezunu sayısı belki 1000'de 1 bile değil burada. Ya hiç kimse biz Hollanda'da bir geleceğimiz olacak düşüncesiyle çocuklarımızı okutalım veya bir eğitim verelim düşüncesine girmedikleri için eğitim çok düşük.
Evet. Şu anki nesil
efendim?
Şimdiki nesil ne yapıyor peki bu konuda?
Zaten 3. nesil artık yerleşik bir Türk toplumu olduğu için burada önüne bakmaya başladı. Çünkü şunun farkındalar. Zaten bu yabancı düşmanlığı diyeyim veya işte yabancılara karşı hoşgörüsüzlük diyeyim olduğu bir ortamda tek avantajları ellerindeki ekstra diplomalar olduğunu farkındalar gençler. Yani şunu diyor. Ben diyor eğer ki aynı şartlarda bir yarışa girersem kaybedeceğim. O yüzden benim bir adım daha önde olmam gerekir düşüncesiyle gençlerimiz eğitime, yani 3. nesil biraz daha ağırlık verdi.
Belki 2 adım, belki 3 adım, belki çift diploma, belki 3. yabancı dil.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani aynı şartlarda sınava girdiğin zaman ben kaybedeceğim düşüncesi hakim. Yani özellikle son 10 yıldır çok ağır bir düşünce bu.
Bu da devamlı çıtayı yükseltmeye gerektiriyor değil mi?
Kesinlikle. Yani artık dediğim gibi yani 1 dil, 2 dil fazla değil. Belki 4 dil daha fazla bilmem lazım ki Yuhan'ın yerine o işe beni alsınlar düşüncesinde gençler.
Evet. Hocam sizlerin sorusu var mı?
Evet. Hüseyin Bey'e. Benim yok. Teşekkür ediyorum. Yani bu açıklamalar çok da isabetli örnekler oldu. Bizim bu kültür şoklarını nasıl atlatabiliriz konusunda da konuşmamız lazım. Eğitimden başka bir çıkış yolu da pek görünmüyor. Yani kendimizi onların, yani onların derken Türkçeyi konuşmayan insanlara anlatmanın yolu da bu zaten. Yani Almancayı çok iyi bilmemiz lazım. Flemenkçeyi çok iyi bilmek, Fransızcayı çok iyi bilmek ve oranın biz kalıcı unsuru olduğumuzu da onlara hissettirmemiz gerekiyor. Her yönüyle bunu hissettirmemiz.
Çok kısa bir şey söyleyebilir miyim?
Lütfen buyurun.
Şimdi gelen ilk neslimiz, yani sizler de bilirsiniz yani tarladan, dükkandan, yani vasıfsız işçi olarak buraya gelen nesil oldukları için önlerini görememişler. Belki o dönemin şartlarında devlet olarak da yani biz insanlarımızı yönlendirememişiz. Ama şu anki aşamada belki bilmiyorum ama yani bu gençleri yönlendirmemiz lazım bir şekilde. Öncelikle önlerine bir koymaları lazım. Ben 10 yıl sonra nerede olacağım? Ve bu aşamada neler yapabilirim? Ve şu andaki aile büyükleri, yani özür dilerim ama belki bu yönlendirmeyi yapacak kapasiteye sahip değiller.
Evet Hüseyin Bey, eklemek istediğiniz bir şey varsa.
Çok teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz. Sağolunuz. Çok önemli bir katkınız oldu Biz Burada Kalacağız programına. Sağolunuz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz.
Ben de iyi günler.
Teşekkür ederiz. Hoşçakalınız. Evet, eğitim diyoruz. Bir taraftan da galiba hani başa döndüğümüz zaman, hani Yuhan'a döndüğümüz zaman ön yargının yıkılması gerekiyor. Bunu da eğitimle mi yıkarız?
Bunu hiç şüphe yok ki eğitimle yıkabiliriz. Eğitim de bu konunun sac ayaklarından sadece birisi olur. Ama Cem Yılmaz'ın ifade ettiği gibi burada da eğitim tabii şart. Kültürün en önemli unsurlarından birisi dil. Yine Avrupa'daki temel tartışmalardan birisi bu. Ana dil ve ikinci dil konusu. Eğitimin hangi dille yapılacağı konusu. Ama eğitim bilimcilerin, bilim adamlarının burada önemli bir tespiti var. O da şu. Bir kişi kendi ana dili ne kadar iyi kullanırsa, ne kadar vakıf olursa ikinci dili o derece başarılı ediniyor.
Evet.
Dolayısıyla Almanya'daki Türk toplumunun Türkçesi konusunda çok ciddi bir zafiyeti olduğunu artık herkes biliyor. Dil en önemli unsur. Yani bu tabii çok klişe bir şey ama bunu ben biraz şöyle somutlaştıracağım. Almanya Almancayı dünyada daha sempatik gösterebilmek için, daha fazla insanın konuşabilmesi için, bakınız, Almanya dışında 892 Alman okulu ve 136 Goethe Enstitüsü var. Biliyorsunuz Ankara'da da bakanlıklarda Alman Kültür Merkezi var. Aynı şekilde İstanbul'da var. Zannediyorum İzmir'de de var. Ve yine Alman devleti tarafından desteklenen 800 ayrı kurumla dünyanın her köşesinde Almanca'nın öğrenilmesi ve Almanya'ya bir sempati oluşturulmasına çalışılıyor. Şimdi Almanlar bu konuda haksızlar mı? Hayır, haksız değiller. Onlar bir devlet olarak üstlerine düşenin gereğini yerine getiriyorlar. Mesela Profesör Maron Ford, lehçe araştırmacısı, hatta bu konuda biraz sitem ediyor. Diyor ki Almanlar giderek dilsizleşiyor. Dieter Hallervorden var, benim çocukluğumun kabare sanatçılarındandır o. Alman dili benim yalnız meslek dilim değil, kamunun bir değeri ve kültürümüzün ifadesi. Su, toprak ve hava gibi özene ve korunmaya ihtiyacı var. Şimdi bakınız bunlar çok önemli. Bu şekilde böyle eşdeğer hassasiyet gösterdiğiniz zaman Türkçe ile ilgili bir takım isteklerde bulunduğunuz zaman derhal kategorize ediliyorsunuz.
Evet.
Ne oluyorsunuz?
Empati yok yani o zaman hocam.
Bu konuda empati olduğunu söyleyemeyeceğim. Bu benim tespitim değil. Yıllardır orada olan arkadaşlarım, bilim adamları var. Onların müşahedelerini nakletmiş oluyorum burada. Burada Alman dostlarımız da kızmasınlar. Burada empati yok. Buna onların da biraz eğitim senatolarında kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Türkçe ile ilgili bu ana dil mevzusunda okullarda Türkçenin bir şekilde daha yaygınlaştırılması hususunda bir şeyler söylemeye başladığınız zaman siz biraz kötü çocuk oluyorsunuz. Hı-hı. Ne oluyorsunuz? Biraz işte bu İslamofobi, Türkofobi içerisinde derhal kategorize edilebiliyorsunuz. Milliyetçi oluyorsunuz. Efendim işte İslamcı oluyorsunuz. Halbuki bakıyorsunuz hiç herkesin dünya görüşü tabii ki kendisine. Bir taraftan da Almanya'daki Türk toplumunun, Avrupa'daki Türk toplumunun fena halde politize olduğunda söylemiş olalım. Böyle kategorizelere maruz kalıyorsunuz. Bunun üstünde çok kafa yormak gerekiyor. Yine hani günümüz Almanya'sından çok çarpıcı bir örnek olması bakımından kulağımıza sık sık Almanya'da otobüste, metroda dolaşırken Türk gençlerin böyle kendi aralarında tuhaf bir dil geliştirdiklerini görürsünüz. Bu ne Türkçedir ne Almancadır. İlk zamanlar ben şaşırdım. Dedim ki bu bir herhalde zeka ürünü. Yani kendi aralarında konuşuyorlar, anlaşıyorlar, gülüyorlar. Ama bu Türkçe değil, bu Almanca değil. Almanya'daki dostlar dinliyorlarsa bana hak vereceklerdir. Küçük bir pasaj mesela. Necla, senin ne dersin var yarın? Necla cevap veriyor. Deutsch, Erdkunde und Mathe. Senin? Benim English, Deutsch, Mathe, bir de Sport. Ama Sport gehe ich nicht rein. Oğlanlardan voleybol oynamak sinir. Das halten meine Nerven nicht aus. Hem erken eve gidersem Canan'la treffen yaparım. İstiyorsan sen de gel. Şimdi bu karman çorman bir şey.
Anladık ama hocam biz.
Anlaşılıyor. Onlar da kendi aralarında anlaşıyorlar zaten. Burada problem yok.
Evet.
Burada problem ne biliyor musunuz?
Evet.
Bu yaş grubunun anne babaları da artık böyle konuşuyor. Bu çocuklar böyle konuşurlarsa bunların çocukları yarın bu cümle içerisindeki birkaç Türkçe kelimeyi de konuşmaz olacaklar.
Bakın başladın anne baba değil çocuklardır bence bu noktada.
Burada şöyle tartışmalar da yapıldı zamanında. Çocukları bırakalım anne babalarla mı uğraşalım? Onlara yönelik yatırımlar mı yapalım? Onların Türkçelerini mi geliştirelim? Hani bütün bunlar gerçekten dev tartışma konuları. Bugünden yarına hal olacak mevzular değil. Ben hiç karamsar değilim. Avrupa'daki Türk gençliğine güvenim çok. Bir sürü öğrencim var, hala onlarla yazışıyoruz, konuşuyoruz. Şüphesiz yapılabilecek çok şey var. Burada tek dikkat edilmesi gereken nokta ya da noktalardan birisi herhalde orta vadeli projeksiyonların yapılması gerektirdiği, konuların hükümetler üstü ele alınması gerektiği. Konu eğitimi olduğu için bugünden yarına değişiklikleri artık toplumun kaldıramayacağı, dolayısıyla eğitim konusuna yakışır tedbirlerin alınması gerektiği ve bunun da bir an evvel yapılması gerektiği. Buna yönelik emin olun bilim adamları, pedagoglar çok şeyler yazdılar.
Evet.
Amerika'yı yeniden keşfe hacet yok. Biraz dikkatli bakmak lazım. Biraz oradaki toplumumuza dikkat etmek lazım. Biraz ne diyorlar acaba? Biraz onlara kulak vermek lazım. Çünkü emin olun onların Türkiye'den başka girecekleri yer yok. Almanya'da yaşamaktan memnunlar. Ama Türkiye'yi çok seviyorlar. Türkiye onlar için hala bir kara sevda. Orada kalıcılar, programımızın ismi gibi. Orada artık Türk mezarlıkları var. Orada artık camiler var. Dolayısıyla mezarlığınızın olduğu yerde artık geri dönmeyi düşünmezsiniz. İnsanlar orada kalıcı. Ve daha derinlik arz eden çalışmaların yapılması gerektiğini düşünüyorum.
Evet. Evet Gül Hocam, sizin de eklemek istedikleriniz vardır.
Evet. Tabii Taner Hocanın bahsettiği şeyler oranın canlı örnekler, aynı zamanda içinde bulunduğu sorunların güncel olarak yaşanmış hayatından kesitler içeriyordu. Hüseyin Bey'in ifadesinde belirttiği şey çok önemli. Bence bir husus vardı. Bizim oradaki velilerimiz, yani anne babalar eğitimsiz dedi. Çünkü ilk gidenler onlardı ve onlar işçi olarak gittiler. Okur yazar da değil çoğu dedi. Yani kaldıkları ülkenin içerisindeki şartları, geleceği göremiyorlar. Yani çocuklarını yönlendirme konusunda gerçekten dedi ailelerin büyük sorunları var dedi. Eğitime tabi tutulması da mümkün olmayan bir yaştalar dedi. Bu çok önemli bir durum. Yani eğitimde biz üç çevre vardır diyoruz. Bunlardan birincisi ailedir, ikincisi okuldur, üçüncüsü de sokaktır. Evet. Yani bu üç çevrenin çok iyi anlaşılması ve çocukla buluşması gerekiyor. Sağlıklı şekilde buluşması gerekiyor. Evet. Bunlardan biri veya ikisi, yani özellikle aile sağlıklı bir şekilde çocuğa yönlendirme yapamıyorsa, eğitim verdiremiyorsa ki veli olan odur. Dolayısıyla okulda bir yenilik yapıldığında ondan haberi yoktur ailenin. Dilekçe vermesi lazım halbuki çocuğunu oraya eğitime göndermesi için. Bu haktan çocuk daha doğuştan itibaren mahrum kalmış oluyor. Sokak çevresi de benzeri bir tablo içeriyor. Bu eğitimsiz çocukların işsizliğinden bahsediyoruz sonra. Yani 143 bin civarında bir işsiz rakamı gerçekten, yani 2014 yılının sonu itibariyle, Aralık itibariyle Almanya'da yaşayan Türk gençliğinin işsiz oranını temsil ediyor.
Aslında çok da beklenen bir tablo oluyor değil mi?
Evet.
Dolayısıyla hocam.
Beklendik bir sonuç. Çünkü bunu Alman resmi makamlar da açıkladılar. Biz işte doktora ihtiyacımız var. Türklerden doktor varsa gelsin başvursun dediler. İşte yani vatandaşlarımız olanlardan tabii ki. İşte zanaate, mühendize ihtiyacımız var diyor. Türkiye'den mühendis istediler. Yani yetişmiş mühendis istediler ama Almanca TOEFL'unu alsın gelsin diyor.
Evet.
Mavi kart diye bir şey veriyorlar filan. Yani demek ki oradaki gençlerimizin iş bulma ile ilgili değil de daha çok kalıcı olarak bir kendilerini yetiştirme ile ilgili, yani mesleki anlamda çok iyi yetişmişlikle ilgili bir aileden de kaynaklanan çok sosyolojik bir durum var, vaka var. Yani kültür şoku dediğimiz şey işte bunlarla da ilgili. Evet, Türkçeyi ailede öğreniyorlar. Çok iyi öğrenmeleri gerekir. Ancak gramatikal olarak, yani Türkçeyi çok iyi bildiklerini de söyleyemiyoruz aynı gençlerin. Yani okulda tercih ettikleri derslerin sonuçlarının fiili olarak iş bulmalarına fırsat vermeyeceğini filan, daha ümitsizlik vakası şeklinde karşımıza çıkıyor. Bütün bunlarla birlikte potansiyel suçlu gözüyle görülmeleri bazı iş başvurularında, az önceki örnekte de olduğu gibi.
Yine konu din konusuna
yani,
gidiyor
evet,
değil mi hocam?
Dinle de ilgili olduğunu gösteriyor konunun. Ve bu ön yargıyı Avrupa'nın kendisinin aşması gerekiyor. Bizim de iyi anlatarak buna yardımcı olmamız gerekiyor. Yani oradaki Türk toplumunun kendisini çok iyi temsil etmesi gerekiyor. Taner Hoca bir şeyden bahsetti. Yani biz de orada çok parçalıyız dedi. Yani sağlıklı şekilde temsil edilemiyoruz. Bu da işin başka bir tarafı. Yani oradaki insanlarımızın sağlıklı bir şekilde Alman toplumuyla muhatap olması ve o Alman resmi siyasi yetkilileriyle de kendilerini izah edecek sağlıklı zeminlerde, hukuki zeminlerde buluşması gerekiyor. Hı. Ki bu zemin var ama yeterli değil. Bundan bahsetmemiz lazım. Çözüm önerilerinin bir tarafında da biz varız yani. Sonuçta o ülkenin kendi sorunu bu. Kendi iç sorunu ama bizden kaynaklanan bir şeyler de olmalı. Yani oradaki Türk toplumu açısından söylüyorum. izah etmemiz gereken durumlar var. Neden bu gençlerimiz mesela mühendis olamadılar? Zanaat yani iş sanat anlamında da yani sanatçıysa işini çok iyi yapan bir ustaysa iş bulabiliyor pekala teknik eleman olarak çalışabiliyor. Veya gerçekten biz sokak dediğimiz üçüncü çevreyi eğitimde aile, okul, üçüncü çevre olarak da sokak çevresini Almanya'da sağlıklı kurmamışız gibi geliyor. Canlı örneğini Taner Hocam söyledi. İşte çocuklarımızın dedi birbirleriyle konuşmalarının. Yani bir kültürel şokun ötesinde asimile diyoruz ama asimile de değil bu. Bir melezleşme var, kültür melezleşmesi. Çok kültürlülük de diyemiyoruz buna. Yani ne Alman ne Türk ya da ne Hristiyan ne Müslüman gibi arada bir kimlik ortaya çıktığını görüyoruz. Bu da eğitimin bir sonucu işte.
Yani. Hürri Hocam bu konu gerçekten çok uzun bir konu. Biz mutlaka Nurettin Bey bu konuyu tekrar ele almamızı isteyecektir. Biz yine sizleri konuk etmek isteriz. Çok teşekkür ederiz. Doçent Doktor Güray Kırpık ve Doktor Taner Lüleci bilginizle bizi aydınlattınız. Sağolunuz. Sayın dinleyenlerimiz Nurettin Turan ve Şule Çankaya hazırladı programı. Nuri Göktaş vardı Teknik Masada ve ben Yasemin Pamukçu Başar'a güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.